Ayrım 28. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 267. Lizer karanlığın içinden çıkıp gelen bir adam gibi şaşkınlık içinde askerlere bakıyordu. Askerlerin bir kısmı kafelerde oturuyordu. Bir kısmı da ya dükkan vitrinlerine bakıyor ya da kızları dikizliyordu. Meydanın her tarafı tekerleklerinin üzeri kırmızı çamurla kaplı ve kaportaları ince bir kar örtüsünün altında gizlenmiş askeri kamyonlarla doluydu. Kamyonların kaç tane olduğunu saydı. 9 tane kamyon vardı. Bu kamyonların bazısının arka tarafında trailerleri çekmek için kullanılan bağlantı parçaları vardı. Ve ezilmiş kapıların üstlerinde ya Slav alfabesiyle yazılmış bazı yazılar ya da birlik sembolleriyle rakamlar yer alıyordu. Sürücülerin giydiği üniformalardaki amblemleri ve apoletlerinin renklerini dikkatle inceledi. Hepsinin farklı birliklerden geldiğini düşündü. Ana caddeye doğru yürüyerek bir kafeye girdi ve kendine bir içki ısmarladı. Yarım düzine kadar asker canları sıkkın bir şekilde bir masanın etrafına oturmuş, 3 şişe birayı bölüşüyorlardı. Lizer onlara bakarak sırıttı. Yorgun bir fahişenin gösterdiği tarzda bir cesaret gösterisiydi. Yumruğunu Sovyetlerin yaptığı gibi havaya kaldırarak onları selamladı. Adamlar ona delirmiş herhalde der gibi baktılar. Sonra içki bardağını masaya bırakarak tekrar meydana döndü. Bir grup çocuk kamyonların etrafında toplanmıştı ve sürücüler de onlara uzaklaşmalarını söylüyorlardı. Şehirde şöyle bir tur attı ve bir sürü kafeye girip çıktı. Bir yabancı olduğu için kimse onunla konuşmamıştı. Gittiği her yerde askerler şaşkın ve kederli bir ifadeyle amaçsızca oraya getirildiklerini düşünüyorlarmış gibi gruplar halinde toplanmış oturuyorlar veya ayakta sohbet ediyorlardı. Biraz sosis yedi ve bir Steinhager içti. Sonra olan biten bir şey var mı diye görmek için istasyona gitti. Aynı adam görev başındaydı ve küçük pencerenin arkasından ona bakıyordu. Ama bu defa gözlerinde şüphe yoktu. Ortada hiçbir belirti olmamasına rağmen Lizer onun polise kendisinden bahsettiğini biliyordu. İstasyondan ayrıldı ve bir sinemanın yanından geçti. Birkaç tane kız fotoğrafların önünde toplanmıştı. Lizer da resimlere bakıyormuş gibi görünerek yanlarında durdu. Birden metalik, kulakları sağır eden bir ses tüm caddeyi doldurdu. Motor, metal ve savaşın o tanıdık zıngırtısı ile yerler titredi. Fuaye kısmına doğru geriledi ve kızların geri döndüğünü, bilet gişesindeki adamın ayağa kalktığını gördü. Tek gözünü savaşta kaybetmiş ve kasketini de bu yüzden yan takmış olan yaşlı bir adam yanından geçip gitti. Tanklar şehirde ilerlemeye başlamıştı. Ellerinde tüfekleri olan bir sürü asker taşıyorlardı. Onların geçişini seyrettikten sonra hemen meydana doğru ilerleyip adımlarını hızlandırdı. Lizer içeri girince kız gülümsedi, nefes nefese kalmıştı. ''Ne yapıyorlar?'' diye sordu kız, yüzüne baktı. ''Korkmuşsun!'' diye fısıldadı ama Lizer başını salladı. ''Korkmuşsun!'' diye tekrarladı. ''O çocuğu ben öldürdüm!'' dedi. Lavaboya gidip idama mahkum bir adam gibi dikkatle yüzünü inceledi. Kız onun arkasından gelerek göğsüne sarıldı ve sırtına dayandı. Lizer arkasını dönerek onu yakaladı ve vahşi bir şekilde odanın öbür ucuna sürükledi. Önce bir kız çocuğunun gücüyle ona karşı koymaya çalıştı, sonra küfür etti, ondan nefret ettiğini söyledi. Onu lanetledi, sonra da onu kabul etti. Dünya yansa umurlarında değildi artık. Birlikte ağladılar, güldüler, yatağın üstüne düştüler. Acemi aşıklar gibi acemi bir zaferin sarhoşluğunda kayboldular. Sadece ikisi vardı, başka kimse yoktu. O an yarım kalmış hayatlarını tamamladıkları bir andı ve o an etraflarını çevreleyen o lanet olası karanlık unutulup gitmişti. Johnson pencereden aşağı doğru eğilerek anteni hafifçe çekti. İyi çektiğinden emin olmak istiyordu. Sonra yarışa hazırlanan bir araba sürücüsü gibi yarışa başlamadan önce alıcıyı bir kez daha inceledi. Hiç gerek olmadığı halde bağlantı uçlarını ve ayarları bir daha yokladı. Leclerc hayranlıkla onu seyrediyordu. ''Johnson, geçen sefer çok iyi iş çıkardın, çok iyiydin. Sana müteşekkiriz.'' Löklerkin yüzü yeni tıraş olmuş gibi pırıl pırıl parlıyordu. Solgun ışığın altında garip bir şekilde kırılgan görünüyordu. Diyorum ki bir mesaj daha alalım ve ondan sonra Londra'ya dönelim. Güldü. Yapmamız gereken işler var biliyorsun. Tatil zamanında değiliz ne de olsa. Johnson onu duymamış olmalıydı. Elini kaldırdı. 30 dakika dedi. Biraz sonra tamamen sessiz olmanızı isteyeceğim beyler. Çocukların partilerine davet edilen bir sihirbaz gibiydi. Fred dakiklik konusunda titizdir diye sesli bir şekilde yorumda bulundu. Leclerc Avery'e dönerek sen barış zamanında savaş heyecanını yaşayabilen şanslı insanlardan birisin John dedi. Konuşma hevesli görünüyordu. Evet bunun için müteşekkirim. Böyle hissetmene gerek yok. İyi iş çıkardın ve hepimiz bunun farkındayız. Teşekkür etmeye gerek yok. Sen bizim işimizde çok nadiren yapılan bir şeyi başardın. Bunun ne olduğunun farkında mısın merak ediyorum. Avery farkında olmadığını söyledi. Bir ajanın senden hoşlanmasını sağladın. Hem de bunu gayet doğal bir şekilde yaptın. Adrian da beni onaylayacaktır. Bir ajan ile onu kontrol eden kişiler arasındaki ilişkide her zaman şüphenin gölgesi vardır. Ajan o kişilere karşı kızgınlık doludur. Çünkü bu işi niye kendilerinin yapmadığını düşünür. Kendisinden gizli saklı bir şeyler yaptıklarından, uygunsuz bazı eylemlere giriştiklerinden veya ikili oynadıklarından şüphelenir. Ama biz sirkus gibi değiliz John. Biz işleri öyle yürütmeyiz. Avery başını salladı. Hayır, öyle değiliz. Sen başka bir şey başardın. Sen ve Adrian. Öyle hissediyorum ki gelecekte buna benzer bir operasyon yapmamız gerekse, aynı tekniği, aynı tesisleri, aynı uzmanlığı, ki bu Avery Haldane işbirliği anlamına geliyor, kullanabiliriz. Yani demek istiyorum ki... Leclerc bir elini kaldırdı ve İngilizlere özgü bir mahcubiyet tavrıyla işaret parmağıyla baş parmağını hafifçe burnuna dokundurdu. Sizin bu konuda edindiğiniz tecrübe hepimiz için bir avantaj sağladı. Teşekkür ederim. Haldane sobaya doğru yaklaşarak ellerine yapışmış unu çıkarmak isteyen biri gibi onları ovuşturmaya ve ısıtmaya başladı. ''Şu Budapeşte mevzu'' diye devam etti Leclerc sesini biraz yükselterek. ''Bunu biraz heyecandan, biraz da kendilerine tehdit oluşturabilecek, o samimiyet havasını dağıtmak için yapmıştı.'' ''Tam anlamıyla yeni bir örgütlenme gibi görünüyor. Kesinlikle küçümsenecek bir şey değil. Zırhlı birlikleri sınıra yaklaştırıyorlar, anlıyor musunuz? Bakanlık ileri hat stratejisinden bahsediyor. Bu konuyla gerçekten çok ilgileniyorlar.'' Avery, Mayfly konusundan daha mı çok ilgileniyorlar diye sordu. Hayır hayır diye hafifçe karşı çıktı Leclerc. Aynı bütünün parçaları bunlar. Orada çok daha kapsamlı düşünüyorlar. Anlarsın ya, burada bir hareketlenme var ve orada da. Bunların hepsi bir araya getirilmek zorunda. Tabii dedi Avery nazik bir şekilde. Bunu kendimiz yapamayız değil mi? Tüm resmi göremeyiz yani. Leclerc için işi kolaylaştırmaya çalışıyordu. Biz o perspektife sahip değiliz. Londra'ya döndüğümüzde, diye önerdi Leclerc, sen ve eşin bana gelmelisiniz. Beraber bir yemek yemeliyiz John. Bunu ne zamandır teklif etmeyi düşünüyordum. Benim kulübe gideriz. Hanımlar lokalinde verdikleri akşam yemeği gayet güzel olur. Karının hoşuna gidecektir. Bundan bahsetmiştiniz. Ben de Sarah'la konuştum. Memnun oluruz. Kayınvalidem şu anda bizimle birlikte o çocuğa bakabilir. Çok güzel. Unutma sakın. Dört gözle bekleyeceğiz. Ben davetli miyim diye sordu Haldane çekingen bir ifadeyle. Neden olmasın Adrian? O zaman dört kişi oluruz. Mükemmel olur. Sesi değişmişti. Aklıma gelmişken ev sahibi Oxford'daki ev hakkında şikayette bulunmuş. Orayı berbat bir halde bırakmışız. Berbat halde mi diye kızgınlıkla bağırdı Haldane. Sanırım elektrik şebekesine aşırı yüklenmişiz. Bazı kısımları yanmış. Woodford'a gidip halletmesini söyleyeceğim. Kendimize ait bir yerimiz olması gerek dedi Avery. O zaman böyle sorunlar yaşamayız. Haklısın. Bakanla bu konuda konuştum. Bizim bir eğitim merkezine ihtiyacımız var. Bakan da bu konuda gayet istekli görünüyor. Şu anda bu tarz şeylere sıcak bakıyor biliyorsun. Yeni tabirler bulmaya çalışıyorlar. Ato hakkında konuşuyorlar mesela. Acil temizlik operasyonu. Bu yer konusunu hazineyle konuşup halledeceğini söyledi. Bu harika dedi Avery. Bize çok faydası olur. Duyulan güveni istismar etmemeliyiz. Elbette. Alt kattan bir esinti geldi ve ardından birinin merdivenlerden yukarı çıktığını duydular. Çatı katının girişinde bir adam belirdi. Kolları kendisine hafifçe uzun gelen ve pahalı olduğu anlaşılan kahverengi bir palto vardı üzerinde. Gelen Smiley'di. 22. Bölüm. Smiley odaya göz gezdirdi ve önce kulaklıklarını takmış bir halde cihazın kontrolleriyle meşgul olan Johnson'a, sonra Haldane'in omzunun üzerinden sinyal planına bakan Avery'ye, ardından da kendisini fark etmiş tek kişiye, yani bir asker gibi ayakta duran ve onu görünce yüzünde boş ve uzak bir ifade beliren Leclerc'e baktı. ''Niye buradasın?'' diye sordu en sonunda Leclerc. ''Bizden ne istiyorsun?''
''Kusura bakmayın, beni buraya görevli olarak gönderdiler.''
''Hepimiz öyle gönderildik.'' dedi Haldane yerinden hiç kıpırdamadan. Leclerc'in sesinde bir uyarı tınısı vardı. ''Bu benim operasyonum Smiley, sizin ekibe burada yer yok.'' Smiley'nin yüzünde sadece bir acıma ifadesi, sesinde de delilerle konuşulurken gösterilen o korkunç sabır vardı. ''Beni gönderen kontrol değil.'' dedi. ''Bakanlık gönderdi. Onlar beni istemişler ve kontrol de gelmeme izin verdi. Anlayacağınız, uçağı bakanlık ayarladı.''
''Peki ama neden?'' diye sordu Haldane. Durumdan neredeyse memnun gibi görünüyordu.
Birer birer sanki bir rüyadan uyanır gibi bir şeylerin farkına vardılar. Johnson kulaklıklarını çıkararak dikkatlice masanın üzerine koydu. ''Pekala.'' dedi Leclerc. ''Seni neden gönderdiler?''
''Geçen gece beni aradılar. Durumu onlar kadar şaşırmış olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Gerçekleştirdiğiniz operasyonu gerçekten takdir ettim. Yani operasyonu icra etme şekliniz hayranlık uyandırıcı. Sen ve Haldane bir şeyleri yoktan var etmişsiniz. Bana dosyaları gösterdiler. Her şey titizlikle hazırlanmış. Kütüphane kopyası, operasyon kopyası, kapalı tutanaklar. Her şey aynen savaş sırasında olduğu gibi ayarlanmış.'' ''Sizi tebrik ediyorum gerçekten.''
''Sana dosyaları mı gösterdiler? Bizim dosyaları.''
Leclerc onun sözlerini tekrar ediyordu.
''Bu bir güvenlik ihlalidir. Servisler arasında bir anlaşma vardır. Sen bir suç işlemişsin Smiley. Çıldırmış olmalılar. Adrian, Smiley'nin bana ne söylediğini işittin mi?''
''Bu gece mesaj gönderecek mi Johnson?'' diye sordu Smiley.
''Evet efendim, saat 21'de.''
''Adrian, gerçekten şaşkınım. Sen böylesine büyük bir operasyon için göstergelerin yeterince sağlam olup olmadığına bakmadın mı?'' ''Haldane sorumlu değil bu işten.'' dedi Leclerc ters bir sesle. ''Karar ortak bir karardı. Bir tarafta biz varız, diğer tarafta da bakanlık var.''
Sesi şimdi değişmişti.
''Mesaj bittiğinde bilmek istiyorum Smiley, buna hakkım var.'' O dosyaları nasıl olup da gördüğünü bilmek istiyorum.
Kullandığı ses toplantılarda kullandığı o güçlü ve akıcı tona bürünmüştü ve Smiley'nin gelişinden bu yana ilk defa eski ciddiyetine kavuşmuştu. Smiley odanın ortasına doğru ilerledi. Bir şeyler olmuş, sizin bilmediğiniz şeyler. Lizer sınırda bir adam öldürmüş. Buradan 3 kilometre uzaklıkta. Sınırı geçerken birini bıçaklamış.
''Haldane, bu saçmalık. Lizer olduğunu nereden biliyorlar? Batıdan gelen bir sığınmacı da olabilir, başka biri de olabilir.''
''İzlerin doğuya gittiğini keşfetmişler. Gölün yanında bulunan kayıkhanede kan izleri varmış. Haber tüm Doğu Alman gazetelerinde çıktı. Dün öğle saatlerinden itibaren telsiz üzerinden sürekli bunu konuşuyorlar.''
Leclerc bağırdı. ''Buna inanmıyorum, bunu yaptığına inanmıyorum.'' Bu da kontrolün hilelerinden biri olmalı.
Hayır dedi Smiley nazikçe. Bana inanmak zorundasın, bu doğru.
Onlar Taylor'ı öldürdü dedi Leclerc. Bunu unuttun mu?
Hayır elbette unutmadım. Ama bundan asla emin olamayız değil mi? Nasıl öldüğünden, öldürüldü mü acaba? Sonra hemen sözlerine devam etti. Sizin bakanlık dün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı aramış. Almanlar onu yakalayacaktır, anlıyor musun? Bunun böyle olacağını varsaymak zorundayız. Mesaj gönderirken çok yavaş, çok yavaş. Her polis, her asker onun peşinde, onu canlı istiyorlar. Göstermelik bir duruşma yapacaklarını, suçu itiraf ettireceklerini ve cihazı teşhir edeceklerini sanıyoruz. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Bakanın ne durumda olduğunu anlaman için siyasetçi olmana lüzum yok. Dolayısıyla şu anda sorulması gereken soru şu: ne yapacağız?
Johnson, gözün saatli olsun, dedi Leclerc.
Johnson tekrar kulaklıklarını taktı ama bu sefer önceki heyecanı yoktu. Smiley başka birilerinin de konuşmasını bekliyor gibiydi ama kimseden ses çıkmayınca ağır ağır sözlerine devam etti. Önemli olan ne yapacağımıza karar vermek. Dediğim gibi biz siyasetçi değiliz ama herkes tehlikeyi görebilir. Cesedin bulunduğu noktanın 3 kilometre uzağındaki bir çiftlik evinde kendilerine akademisyen süsü vermiş bir İngiliz grubu var ve ev Nafi'den gelen yiyeceklerle, telsiz cihazlarıyla dolu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Mesajları tek bir frekans üzerinden, yani Lizer'ın kullandığı frekans üzerinden gönderiyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir skandal olabilir. Batı Almanlar bile bu işe çok sinirlenebilirler.
Haldane ilk defa konuştu. Ne demeye çalışıyorsun?
Hamburg'da bekleyen askeri bir uçak var. Hepiniz 2 saat içinde buradan ayrılıp o uçakla gideceksiniz. Cihazları bir kamyon gelip alacak. Arkada hiçbir şey, bir toplu iğne bile bırakmayacaksınız. Benim talimatlarım bunlar.
Leclerc, hedef ne olacak peki, dedi. Niye buraya geldiğimizi unuttun mu?
Çok fazla şey istiyorlar Smiley. Bunu sen de biliyorsun, çok fazla.
Evet, hedef diye kabul etmek zorunda kaldı Smiley. Londra'da bir konferans yapacağız. Belki müşterek bir operasyon gerçekleştirebiliriz.
Bu askeri bir hedef. Bakanlığımızın temsil edilmesini istiyorum. Bilirsin, tek bir bütün halinde hareket edilmemesi siyasal bir prensiptir.
Elbette. Ve bu sizin gösteriniz olacak.
Neticenin müşterek olarak duyurulmasını öneriyorum. Bakanlığın bu konuda bağımsızlığını bir kenara bırakabilir. Sanırım bu amaçlarına daha uygun. Sizinkiler bu hususta ne düşünür?
Evet, kontrol bunu kabul edecektir.
Herkes onları seyrederken Leclerc gelişi güzel bir tavırla,
"Peki mesaj ne olacak? Mesajı kim alacak? Orada bir ajanımız var biliyorsun," dedi.
Bu sadece küçük bir ayrıntıydı. Kendi kendine idare etmek zorunda kalacak.
Savaş kuralları,
Leclerc gururla konuşmuştu.
Savaş kurallarını uygulayacağız, bunu biliyordu. Bu konuda eğitim aldı.
Kendi kendini avutuyor gibiydi. Bu ayrıntı da devreden çıkarılmıştı. Avery ilk kez konuştu.
Onu orada tek başına bırakamazsınız.
Sesi boğuk çıkıyordu. Leclerc hemen lafını kesti.
Avery'i tanıyorsun değil mi? Benim yardımcımdır.
Bu sefer yardıma gelen kimse yoktu. Smiley onu görmezden gelerek fikrini açıkladı.
Adam büyük ihtimalle yakalanmıştır bir de. An meselesi.
Onu orada ölüme terk ediyorsunuz. Avery cesaretini toplamaya çalışıyordu.
Sadece ona sahip çıkmıyoruz. Bu her zaman için nahoş bir uygulamadır. Çoktan yakalanmış olabilir, anlamıyor musun?
Bunu yapamazsınız diye bağırdı. İğrenç bir diplomatik sebep yüzünden onu orada bırakamazsınız.
Şimdi Haldane Avery'nin üzerine öfkeyle yürümeye başlamıştı.
Sen ve diğerleri, sizin şikayet etmeye hakkınız yok. Siz bir şeye inanmak istediniz değil mi? Siz kendinize uygun bir 11. emir istediniz.
Sonra Smiley ve Leclerc'e döndü. İşte buyurun, hep istediğiniz şey oldu. Kendinizi tebrik edin. Aradığınızı buldunuz işte. Biz onu gönderdik çünkü ona ihtiyacımız vardı. Şimdi de onu bırakıyoruz çünkü bunu yapmak zorundayız. İşte hep hayran olduğunuz düzen bu.
Sonra Smiley'e döndü. Sana gelince, senin de adi biri olduğunu düşünüyorum. Önce bizi vuruyor, sonra da ölünün başında dua ediyorsun. Çek git. Biz teknikeriz, şair değiliz. Defol.
Evet, dedi Smiley. Sen çok iyi bir teknik adamsın Adrian. Bu işin cefasını çok çektin. İşini yaşam biçimine haline getirdin. Tıpkı bir fahişe gibi. Tek farklı ki sen aşkın yerine tekniği koydun. Sonra bir an sustu. Küçük bayraklar, eski savaşın yeni dünyadaki esintisi. Hepsi buydu, öyle değil mi? Bu adam da düşünmeden hareket eden biri olmalı. Kendini rahatlat Adrian, sen bu işe uygun değildin zaten.
28. ayrımın sonu. Sayfa 276.